Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. 8 Keys to Recovery from an Eating Disorder. Terapist Carolyn Costin'in klinik deneyimini iyileşme deneyimi yaşamış. Gwen Schubert Grabb'in kişisel bakışıyla bir araya getiren kurgu dışı bir rehberdir.
Kitap, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa.
Tıkınırcasına yeme ve benzeri yeme bozukluklarından iyileşmenin yalnızca yeme düzenini değiştirmek olmadığını savunur. Amaç, davranışları sürdüren korkuları, katı kuralları, beden algısını ve duygularla baş etme biçimlerini ele almaktır. 8 anahtar olarak sunulan yaklaşım: motivasyonun güçlendirilmesi, tıbbi güvenliğin sağlanması, düzenli beslenmenin uygulanması, sağlıklı kimliğin geliştirilmesi ve destek isteme gibi alanları birlikte düşünür. Costin'in mesleki çerçevesi, Grabb'in iyileşme sürecinden gelen gözlemleriyle dengelenir. Bu nedenle metin, yalnızca kuramsal açıklamalar sunmaz, iyileşme sırasında ortaya çıkan direnç, ambivalans ve nüks korkusunu da doğrudan ele alır. Kitabın temel mesajı nettir, yeme bozukluğu kişinin bütünü değildir ve kalıcı değişim, tekrar eden somut pratiklerle kurulabilir. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak iyileşme isteğini beklemek yerine onu davranışla güçlendirmek. Kitabın önemli çıkış noktalarından biri, kişinin iyileşmeyi aynı anda hem istemesi hem de ondan korkabilmesidir. Yeme bozukluğu çoğu zaman kontrol, güvenlik, uyuşma ya da değerli hissetme işlevi gördüğü için yalnızca zararlı olduğunun bilinmesi değişim için yeterli olmaz. Costin ve Grabb, bu ikili durumu ahlaki bir zayıflık gibi değil, tedavinin doğal bir parçası olarak ele alır. Böylece okurdan kusursuz bir kararlılık beklenmez. Bunun yerine iyileşmeyi seçen tarafı küçük ve tekrarlanabilir eylemlerle güçlendirmek amaçlanır. Düzenli bir öğünü tamamlamak, telafi davranışını ertelemek, randevuya gitmek ya da zor bir duygu yeme bozukluğu davranışı olmadan taşımak bu seçimin örnekleridir. Bu yaklaşımın mantığı önemlidir. Motivasyon, her zaman eylemden önce gelen sabit bir duygu değildir. Güvenli ve farklı davranışların deneyimlenmesiyle de gelişebilir. Kitap ayrıca yeme bozukluğunun sesi ile kişinin daha sağlıklı amaçları arasında ayrım kurmayı vurgular. Bu ayrım, suçluluk yaratan düşünceleri mutlak gerçek saymak yerine onların işlevini sorgulamayı sağlar. İyileşme, tek bir kesin karar değil, sağlıklı taraf lehine yeniden verilen kararların toplamı olarak konumlandırılır. İkinci olarak, tıbbi güvenlik ve düzenli beslenmeyi tedavinin temel zemini saymak, eser, yeme bozukluklarının yalnızca beden imgesiyle ilgili sorunlar olmadığını, ciddi fiziksel sonuçlar doğurabilen hastalıklar olduğunu açık biçimde kabul eder. Yetersiz beslenme, kusma, laksatif kullanımı, aşırı egzersiz ya da düzensiz yeme döngüleri, düşünme biçimini, duygu durumunu ve karar verme kapasitesini de etkileyebilir. Bu nedenle kitap, psikolojik çalışmanın tıbbi değerlendirme ve beslenme düzenlenmesinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtir. Amaç, irade sınavı yaratmak değildir. Amaç, bedenin düzenli enerjiye ve öngörülebilir öğünlere erişmesini sağlayarak iyileşme için daha sağlam bir fizyolojik temel kurmaktır. Düzenli yeme yalnızca ne yenildiğiyle değil, öğün atlama, kısıtlama, tıkınma ve telafi etme arasındaki döngünün kırılmasıyla ilgilidir. Kitapta beslenme planı, katı bir diyetin yeni biçimi olarak değil, yeme bozukluğunun kurallarına karşı koruyucu bir yapı olarak değerlendirilir. Özellikle korkulan yiyeceklerle çalışmanın, genellikle aşamalı ve destekli biçimde yürütülmesi gerektiği anlaşılır. Metnin sorumlu yönlerinden biri de budur. Ciddi belirtilerde doktor, terapist ve beslenme uzmanı desteğinin yerini kişisel çabanın alamayacağını hatırlatır. Fiziksel iyileşme, psikolojik iyileşmenin rakibi değil, onun koşullarından biridir. Üçüncü olarak yeme bozukluğu kimliğinden sağlıklı benlik duygusuna geçiş, kitap, yeme bozukluğunun zamanla kişinin kimliğiyle kaynaşabileceğine dikkat çeker. Kişi kendini yalnızca disiplinli, ince, kontrollü ya da belirli kurallara sadık olduğu ölçüde değerli görebilir. Bu durumda belirtilerden vazgeçmek, sadece bir davranışı bırakmak değil, tanıdık bir benlik tanımını kaybetmek gibi hissedebilir. Costin ve Grabb'in yaklaşımı bu nedenle yeme bozukluğunu kişinin özü olarak görmez. Yeme bozukluğu, belirli amaçlara hizmet etmiş ama zarar veren bir baş etme sistemi olarak ele alınır. Bu bakış, utanmayı azaltırken sorumluluğu da korur. kişi davranışlarının nedeni değildir demek yerine davranışları değiştirebilecek kapasiteye sahip olduğu vurgulanır. Sağlıklı benliği güçlendirmek yalnızca olumlu cümleler tekrarlamak anlamına gelmez. Değerleri, ilişkileri, ilgi alanlarını, sınırları ve bedenden bağımsız kişisel nitelikleri yeniden keşfetmeyi gerektirir. Kitap, kişinin içindeki sağlıklı tarafın başlangıçta zayıf ya da ikna olmamış görünebileceğini kabul eder. Buna rağmen bu tarafın davranışsal seçimlerle güçlenebileceğini savunur. Böyle bir çerçeve, tartıdaki sayı veya görünüm değiştiğinde çöken bir özdeğer yerine daha geniş ve dayanıklı bir kimlik kurmaya yönelir. Yeme bozukluğundan uzaklaşmak, boşlukta kalmak değil, daha fazla yaşam alanı kazanmak olarak anlatılır. Dördüncü olarak, duyguları bastırmak yerine, onları yeme davranışı olmadan düzenlemek, yeme bozukluğu davranışları çoğu kişide yalnızca yiyeceğe ilişkin kaygıyla sınırlı değildir. Kaygı, öfke, yalnızlık, utanç, yas, başarısızlık korkusu ya da belirsizlik karşısında geçici bir rahatlama ve kontrol hissi sağlayabilir. Kitap, bu işlevi dikkate almadan yalnızca belirtileri durdurmaya çalışmanın yetersiz kalabileceğini gösterir. Çünkü davranış ortadan kalktığında onun bastırdığı ya da düzenlediği duygular daha görünür hale gelebilir. Bu aşama iyileşmenin yanlış gittiği anlamına gelmez, çoğu zaman yeni baş etme becerilerine ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Eser de duyguları fark etme, adlandırma, yoğunluklarını ayırt etme ve onları hemen eyleme dönüştürmeden taşıma düşüncesi öne çıkar. Kişinin açlık, tokluk, istek ve duygusal tetiklenme arasındaki farkı öğrenmesi de bu sürecin parçasıdır. Ancak kitap, duygusal farkındalığı tek başına çözüm gibi sunmaz. Duygularla çalışmak, düzenli beslenme, terapi, güvenilir ilişkiler ve gerektiğinde tıbbi bakım ile birlikte anlam kazanır. Bu bütüncül tutum, yemekle ilgili kuralların ardında daha geniş bir duygusal sistem bulunduğunu kabul eder.
Böylece iyileşme, duyguları hiç hissetmemek değil, onları kendine zarar vermeden karşılayabilmek haline gelir. Son olarak, destek ağı kurmak ve nüks riskini iyileşme planına dahil etmek. 8 Keys to Recovery.
İyileşmenin tek başına yürütülmesi gereken bir kişilik testi olmadığını vurgular. Gizlilik, yeme bozukluklarının sürmesine sıkça yardım eder.
Çünkü kişi davranışlarını sakladıkça dışarıdan gelen gerçeklik kontrolünden ve şefkatli destekten uzaklaşabilir.
Kitap, uygun kişilere açık olmanın, tedavi ekibiyle işbirliği yapmanın ve iyileşmeyi destekleyen ilişkiler kurmanın önemini bu bağlamda ele alır.
Destek, kişinin yerine yemek yemesi ya da karar vermesi değildir. Daha çok, zor anlarda yeme bozukluğunun mantığına kapılmadan yardım istemeyi, hesap verebilirliği ve güvenli iletişimi mümkün kılar.
Eser de nüks ya da belirti artışı da tamamen göz ardı edilmez.
İyileşme düz bir çizgi gibi sunulmadığı için zorlanma yaşandığında bunu tüm çabanın geçersizliği şeklinde yorumlamamak önem kazanır. Yararlı soru, neden yeniden belirti ortaya çıktı ve hangi destek ya da beceriye ihtiyaç var sorusudur.
Tetikleyicileri fark etmek, erken uyarı işaretlerini tanımak ve bir başvuru planı oluşturmak uzun vadeli korunmanın parçalarıdır.
Bu yaklaşım, kişiyi gevşekliğe değil, gerçekçiliğe davet eder.
Kalıcı iyileşme, her zorluğu tek başına aşmakla değil, zorlanma anında eski döngüyü erken fark edip sağlıklı kaynaklara dönebilmekle güçlenir.
Sonuç olarak bu kitap, yeme bozukluğundan iyileşme konusunda hem uygulamaya dönük bir çerçeve hem de insani bir dil arayan okurlar için uygundur.
Yeme bozukluğu yaşayan kişiler, tedavi sürecindeki yakınları ve bu alanda çalışan ruh sağlığı ya da beslenme profesyonelleri eserden yararlanabilir.
Bununla birlikte kitap, profesyonel değerlendirme ve tedavinin yerine geçmez.
Özellikle fiziksel risk, kendine zarar verme düşüncesi, sık kusma, ağır kısıtlama ya da hızla kötüleşen belirtiler varsa acil ve uzman desteği gerekir.
Kitabın pratik değeri, iyileşmeyi belirsiz bir iyi hissetme hedefi olmaktan çıkarıp, beslenme düzeni, duygusal farkındalık, destek isteme ve nüks planı gibi gözlenebilir alanlara bağlamasıdır.
Entelektüel değeri ise yeme bozukluğunu ne yalnızca biyolojik ne de yalnızca irade sorunu olarak açıklamasıdır.
Beden, düşünce, duygu, ilişki ve kimlik arasındaki etkileşimi birlikte ele alır. Benzer rehberlerden ayrıldığı nokta.
Carolyn Kasten'in terapötik deneyimiyle Gwen Schubert Grabb'in içeriden gelen iyileşme bakışını aynı yapı içinde buluşturmasıdır.
Bu birleşim,
klinik kavramların soyut kalmasını önlerken kişisel deneyimin de tek başına evrensel reçeteye dönüşmesini engeller.
Sonuçta eser hızlı çözüm vaat etmez. Bunun yerine iyileşmenin zor, aşamalı ve mümkün olan bir süreç olduğunu, somut seçimler ve yeterli destekle anlatır.
Destek olmak isterseniz Carolyn Costin kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.